Ayrım 21, sayfa 358. Divon da Elizabeth ve asistanı Laura ile birlikte yolun montajını yapıyordu. Bel ağrıları da yoğunlaşmıştı, bir yanı yamuk yürüyordu. Esasında yaşamlarında kuşkusuz ki bir yığın zorluğu olan bir geçiş dönemiydi. Her ne kadar o günlerde Yılmaz bu işi kesin Berlin'de yapacağız diye düşünüyor idiyse de montajın bitmesiyle birlikte seslendirme çalışmaları için Paris'e gidilmesi kaçınılmazdı. Oraya gidilmesi ve filmin tamamlanmasıyla birlikte bir sürü sorunun biteceğini ve yaşamlarında yeni bir yönlenme olacağını düşünüyordum. Benimle olan ilişkilerini de o dönemde daha soğukkanlı değerlendireceğimize inanıyordum. İşleri aksatacak bir tatsızlık olmasın diye özellikle dikkat ediyordum. Konuşmamız sırasında sinirlenip yüzüme telefon kapatmasını ya da İsviçreli filmcilerle görüşürken birden bana dönüp ''Sen gidebilirsin, diğer konuları arkadaşlarla ben çözerim'' gibi yaralayıcı davranışlarını bile sürecin yeni sıkıntılara bulaşmadan aşılması için sorun yapmıyordum. Anladığım kadarıyla Yılmaz kendi iç dünyasında da bir çalkantı yaşıyordu. Kendine karşı da dengesizdi. Bu kimi arayışları ve isteklerinde sık sık yansıyordu. Söz gelimi bir keresinde acilen çözmemiz gereken önemli bir konu diye vurgulayıp belli ki geceden tuttuğu notlarına bakarak bir film seti izleme isteğini dile getirmişti. Peter Ustinov ile ilişki kurmamı istiyordu. Gerekirse bu konuda bize yardımcı olması için Abidin Dino ile görüşürsün, ondan rica ederiz diyordu. Belli formüller not etmişti. Yoklarız, belki bir konuk olarak, gözlemci olarak İnce Mehmet'in setinde bulunuruz. Şeyi de yaparız. Niye olmasın, bizim bir kariyerimiz, saplantımız yok. Yani asistan da oluruz diyordu. Amacı yurt dışında bir film çekimi izlemekti. Aynı günün akşamı ise telefonla arayıp, konuştuğumuz konuyu şimdilik unut, kimseyi arayıp bir şey söyleme diye uyarmıştı. Darımda özellikle üç konuyu, özlemini vurgulayarak işaretlemiştim. Birisi Hürriyet Gazetesi ile pazarlık sorunu, diğerleri Zülfü Livaneli'nin bulunması ve Demokrat Gazetesi ile ilgili konular. 26 Ekim tarihli mektuplarıyla her türlü teklife hazır olarak görüşme isteklerini dile getiren Hürriyet yetkilileri, Zürih'teki temsilcileri E-Ispartalı aracılığıyla sık sık arayıp Yılmaz'dan bir yanıt gelip gelmediğini sormaktaydılar. Diğer gazeteler de benzeri teklifler getiriyordu. Bir de bir takım açık gözler türemişti. Yılmaz'ı bulup bundan kazanacaklarını hesap ettikleri para için özel hafiye gibi çalışıyorlardı. Polisinden sıradan meraklısına dek yığınla telefon geliyordu. Açıkçası gazetecilerin Yılmaz'la görüşme ısrarları ve heyecanları yükseldikçe tedirginliğim daha da yoğunlaşıyordu. Yılmaz'la aramızdaki üstü kapalı gerginlik de bu sorun nedeniyle hiç istemediğim bir biçimde ve zamanda dışa vurmuştu. Son derece tatsız sonuçlara varacağı belli olan bir tartışma, daha doğrusu sürtüşme başlamıştı aramızda. Önerim yurt dışında oluşumuzun anlamını ve gelme olayını bir yazıyla kamuoyuna açıklamaktı. Bu ortak imzamızla da olabilirdi. Güney Film imzasıyla da olabilirdi, kendi imzasıyla da olabilirdi. Benim için fark etmiyordu. Önemli olan efsanelere, serüven senaryolarına son vermesi ve düşüncelerimize, duygularımıza yaraşır bir açıklama olmasıydı. Hatta Yılmaz'a Jules Dassin ve Melina Mercury'den başlayarak bizimle dayanışma içinde olmuş demokrat aydınlara açıkça teşekkür edelim. Dayanışma içinde olmuş diğer arkadaşlarımıza haber verelim ve antifaşist özünü çizerek ortak bir açıklamayı birlikte yapalım diye de önermiştim. Bu konu açıldığında Yılmaz'ın söylediği şeyler ve onları söyleme biçimi tedirginliğimi gidermesi bir yana arttırıyordu. Kimi zaman konuyu kapatıyor, kimi zaman kaçamak yanıtlar veriyordu. Kimi zaman kırıcı bir ses tonuyla, ''Ben Yılmaz Güney'im, osuruğum bile merak konusudur.'' Ya da ''Senin firarını önemseyecek değiller ya.'' diye tekrarlıyordu. Konuşmamızın yine gelip böyle bir noktada düğümlendiği bir gün, ''Tamam, sen Yılmaz Güney'sin ve ünün nedeniyle bu sansasyon kaçınılmaz oluyor. Fakat ortada ikimiz için de tatsız bir durum var. Hakkımızda kullanılan bir dil var ve halka vermemiz gereken bir hesap var.'' İlişkimize ve kaçış olayına Jules Dassin'den Peter'e dek demokrat insanların gösterdiği dayanışmayı da vurgulayacak şekilde iki devrimci aydın olarak bir açıklık getirmemiz gerekir diye düşüncemi söylediğimde, Yılmaz bence en akıllıca ve doğru olanı senin kendi adına bir açıklama yapıp, benim Yılmaz Güney'in firarıyla hiçbir ilişkim yok. Güney Film'de sanat yönetmeni olarak çalışıyorum. Firar olayını gazetelerden öğrendim. Sonra kendisi beni telefonla arayıp sağlığının yerinde olduğunu, yakında görüşeceğimizi söyledi demendir. Bu hem mücadelemiz açısından politik bir taktiktir, hem de seni bir takım yasal sorumluluktan kurtarır biçiminde bir öneri getirmişti. Son derece zeki olan Yılmaz'ın bu önerisi kuşkusuz ki rahatsızlığımı yanlış anlamış oluşundan ötürü değildi. Başkalarına yönelik uygulamasının defalarca tanığı olduğum fakat bizim dostluğumuzun geçmişine yakışmayan bir sondajdı. Aynı düzeyde yanıtlayıp İstanbul'da Bulgarlarla görüşürken istediğin teçhizatı sağlarken onlarca yıllık cezası olan işlere girip çıkar, yazılarını imzalarken korkuyu hesap etmeyen bir kişinin şimdi mi edeceğini düşünüyorsun dediğimde, yok abi ben korkuyorsun demedim, sadece politik özüyle bir öneri yapıyorum. Tamam o zaman hiçbir sorun yok aramızda, bana bir iki gün süre ver, bu sorunu da çözeceğiz. Gerekli hazırlığı yapıp sana bildireceğim diye lafı değiştirip önerisini bir başka anlamıyla yorumlamıştı. Biraz da havayı yumuşatarak bir daha seni aradıklarında tamam dersin, Yılmaz Güney sizinle görüşecek. Hatta beni kendi çabalarıyla bulmuş olacakları ve gazetecilik olayı yaratacakları biçiminde bu görüşmeye hazırlanacağımı söyle. Fiyatı konuş, bu 200 bin dolardan az olmamalı. Ben de arada görüşmenin politik içeriğini hazırlarım, seni arayacağım demişti. İki gün başka iki günlere eklenip uzadı. Aralık ayının ortalarıydı. Ispartalı bu kez şahsen İsviçreli firmaya gelip beni aramış, görüşme talepleri konusunda net bir yanıt istemişti. Yılmaz'ın Afrika'da falan olduğunu, bir iki gün içinde geleceğini ya da beni arayacağını, konudan haberdar olduğunu, mektuplarına olumlu yanıt verdiğini, prensip olarak görüşmeyi kabul ettiğini, beklemeleri gerektiğini falan söyleyip geçirmiştim. Ispartalı merkezden sürekli arayıp sonucu soruyorlar diyerek kendisine söylediklerimi bir kez de onlara söylememi rica etmişti. Yılmaz o günkü telefon konuşmamızda en iyi çözümü bulduğunu bildirmişti. Ayrıntılarıyla üstüne konuşup sonuçlandırmak için ertesi gün erkenden divana çağırmıştı. O güne kadarki dostluğumuzun en tatsız tartışması da o gün bu konuyu konuşurken patlak vermişti. Yılmaz'ın bulduğunu söylediği en olumlu formül tüylerimi diken diken eden cinsten bir formüldü. İlkin uzun uzun politik durumumuza ve geliştirmemiz gereken mücadeleye ilişkin yorumlar yapmıştı. Bunun için gerekli olan maddi dayanağı da aynı yöntemlerle sağlamamız gerektiğini vurgulayıp ilk güçlü adımı bu görüşmeyle atacağımızı söylemişti. Sonra da görüşme için önerdiği formülünü açmıştı. İlkin bir pazarlığa girmemi ve bunu en az 200 bin dolardan başlatmamı istiyordu. Sonraki aşamalarını ise şöyle açıklıyordu. Sen şimdi onlara de ki Yılmaz Güney Avrupa'ya geldi. Az bir süre kalıp hemen dönecek. Bu fırsatı kaçırmayın. Ben kaldığı yeri biliyorum. Bunu size söyleyeceğim. Ve siz onu kaldığı yerde yakalayacaksınız. Paranın yarısını hemen teslim edeceksiniz. Yarısını da size gösterdiğim zaman. O böyle konuşurken sanki taş yutmuşum da takılıp nefesimi kesmiş gibi dinliyordum. İlkin herhalde dalga geçiyor diye, sonra belki beni sınıyor diye düşünmüştüm. O ise aynı ses tonuyla, sen bana tamam anlaştık diye haber verdiğin an ben İsviçre, İtalya falan, Allah'ın siktir ettiği bir kasabaya falan geçeceğim. Onlar beni bulduklarını ise şimdi burada birlikte tespit edeceğimiz şeyleri anlatacağım, tamam mı abi? Ve sen artık Almanya'da olacaksın, belki bir süre başka bir kimlikle, illegal, dergimizin çıkışı ve politik çalışmalar için, onları da bu parayla finanse edeceğiz diye sürdürmüştü. Tuhafıma giden son derece soğukkanlı ve içtenlikli bir ses tonuyla konuşuyor oluşuydu. Anlayamadım abi, yani ben seni ihbar mı etmiş olacağım diye sormuştum şaşkınlıkla. Evet abi, biçim olarak ihbar diyebiliriz, özü itibariyle değil diye yanıtlamıştı. Açıkçası bunu sen değil, Lenin'in içinde olduğu devrim konseyi bile istese ve de yapmazsan kurşuna dizileceksin dense benim kafama yatmıyor. Nasıl böyle bir şey isteyebilirsin? İhbar ihbardır. Özüyle devrimci olmasının garantisi nedir diye şaşkınlığımı, tepkimi dışa vurmuştum. Yılmaz yine aynı soğukkanlı ses tonuyla, ben en büyük garantiyim abi, benim adımdır. Bu konularda duygusal olmaya gerek yok, burjuvazi hayatımızın bir safhasına bir bedel koyuyor. Biz hiçbir ödün vermeden bu bedeli onlardan alıyoruz. Yaptığı işin neye hizmet ettiğini bilen, halkına mücadelesine güvenen kişi rahat olur. Yanlış yorum gibi şeylerden korkmaz. Bunu ben söylüyorum, bu güvence sana yetmiyor mu diye sürdürmüştü konuşmasını. Normal bir konuşmanın ölçüsü bir daha yakalanmaz biçimde kaçmıştı. Bütün bu söylediklerini, bu senaryonun senin tarafından böyle hazırlandığını, kendi el yazınla yazıp bana verebilir misin? Ya da İstanbul'da Bulgarlarla görüşmeye gitme öncesinde önerdiğim gibi, Fatoş'un dışında ve ikimizin de güven belirteceğimiz bir üçüncü kişinin tanıklığında konuşabilir miyiz diye görüşümü belirttiğim zaman, Yılmaz'ın ölçülü soğukkanlılığı birden öfkeyle yer değiştirmişti. Yani güvenmiyorsun bana cümlesini birkaç kez dişleri arasında çiğner gibi dolaştırmış, sonra tamam yazacağım, bu sorumluluğun bana ait olduğunu yazacağım diye söylenmeye başlamıştı. Birkaç dakika hiç konuşmadan öyle oturmuştuk. Hem ona hem kendime garip bir acıma duygusuna kapılmıştım. Yılmaz bir elinin baş ve işaret parmağıyla diğer elinin tırnaklarını soyuyordu. Sihirli bir şey olsaydı da bu konuşma aramızda hiç geçmemiş olsaydı diye düşünüyordum. Notlarımda da aynen bu cümleyi yazmışım. Yılmaz'ı basitleşmiş görmekten duyduğum bir üzüntüydü bu. Boş ver abi, unutalım bunları, aşarız. En önemlisi senin filmi bitirmen türünden bir şeyler söylemeye hazırlanıyordum ki Yılmaz bu öfkesini iğneleyici bir ses tonuyla pekiştirerek "Tamam kardeş, bu konuyu kapatıyoruz. Sen kişisel onur sorununu politik sorumluluğun üstüne çıkarıyorsun. Haklısın, çünkü güvenin yok. Bizim için çok önemli bir parayı da olayın sağlayacak yararı da kavramıyorsun. Yani birlikte ne yapacağız ki? Kapatıyoruz. Seni ararlarsa benim kendilerini arayacağımı söylersin, ben çözerim. Demezsen de canın sağ olsun" diye söylenmesini sürdürmüştü. Yılmaz kiminle konuşursa konuşsun cümleler arasında sık sık tekrarladığı abi hitabının yerine kardeş hitabını kullanmaya başladı mı bu işin çok tatsız yerlere geliyor oluşunun da işaretiydi. Dostluğumuz süresince birçok ilişkisi ve olaydan tanığıydım. Kardeşli sözlerini yatıştırıcı bir tonda biraz da alttan alarak daha önce kendisinin bana ettiği "seni üzmek benim için her zaman derin bir üzüntü kaynağı olmuştur" cümlesiyle karşılamıştım. Geldiğim yeri de anlamadı da anında algılayıp soğuk soğuk da olsa gülümsemişti. Aynı alttan alma tonuyla bir kez daha düşüncemi tekrarlayıp "canımızı bile bölüşme pahasına çok daha çetrefil sorunları aşarak geldik buralara. Ben sana bir duygumu, sonucun pek hoş olmayacağı yönündeki sezgilerimi belirttim. Bunu yapmam da doğal değil mi? Koşullarımız bizim daha sıcak ilişkiyle daha dikkatli çalışmamızı gerektiriyor. Şuraya gelirken bile izlenmemek için 3-4 saatte fazladan yol dolaşıyorum. Sen ille de bu işte bir tehlike yok diyorsan sonucun sorumluluğunu yüklenip İsviçreli arkadaşların kuryeliğiyle yap bu görüşmeyi. Bana önerdiğin biçim aklıma yatmıyor. En fazla görüşmeni senin isteğinle gerçekleşeceğini belirtir, taleplerini iletirim. Neden ortak bir basın bildirisiyle olayı en azından devrimci demokrat kamuoyuna açıklamamızı istemeyişini anlayamıyorum. Hiç olmazsa Güney Film adına yapalım. Bir belgedir, izimiz olarak kalır. Yapacağın görüşmeyle de çelişmez. Tam tersi, gerçeğimizi yansıtır. İnşallah sen haklı çıkarsın, yanılan ben olurum" diye tekrarlamıştım. Yılmaz onaylayıp onaylamadığı belli olmayan bir biçimde dinleyip gitmemi ister gibi birden ayağa kalkmıştı. Kendi kendine konuşur gibi fakat bana hitap ederek "yakında her yerde herkesle görüşeceğiz. Herkes görecek kim olduğumu. Bugün nicel olarak bir kişi de olsam haydin dediğim yerde on binlerce insandır" bu gibi sözlerle bahçe kapısına dek benimle yürümüş, "oldu görüşürüz" diye dönmüştü geriye. Diğer gelişlerimde yaptığı gibi ne vedalaşmamız için gideceklerimi çocuklara haber vermişti, ne de Kaan'ı Kaan'ı diye eskiliğiyle dalga geçerek iter gibi otomobilin arkasından dayanıp şakalaşmıştı. Bir yanım ezik, bir yanım sıkıntılı, sinirli dönmüştüm Züriye. Yılmaz'ın hangi amaçla bu olayı bu noktaya getirdiği anlaşılır gibi değildi. Belki bir üçüncü kişiyle konuşabilsem rahatlayacaktım. O olanağım da yoktu. Orasından burasından düşünüp yorumlamaya çalışıyordum. Açık olan tek şey Yılmaz'ın bazı şeyleri içinde bir sıkıntı yumağı olarak taşımasıydı. Gazetelerin firar olayını efsaneler halinde işlemesi, bizim de iz saptırmak için ortaya "yok Libya'da, yok Ürdün'e" diye sözler atmamız son derece doğaldı. Güvenliği ve hakkında efsaneler yaratılmasına olan tutkuları açısından Yılmaz'ın bundan hoşlanması da anlaşılır şeylerdi. Fakat konu kamuoyuna bir açıklama noktasına gelip dayanmıştı. Yapılacak şey olgunluğuyla aklı başında bir açıklamaydı. Yılmaz ise tam bu noktada içindeki sıkıntıyı tuhaf bir takım yöntemler ve önerilerle dışa vurmaya başlamıştı. Sıkıntısı bir önlem kaygısından, yani olayda ona yardım etmiş insanların belli riskler taşıyabileceği kaygısından da kaynaklanmıyordu. Öyle bir kaygısı yoktu Yılmaz'ın. Türkiye'de son derece zor koşullarda yüzüstü kalmış arkadaşlar için bile yoktu. Kerim abinin kendisi ve Erol hakkındaki acı tüten mektuplarını gösterip yardımcı olmayı önerdiğimde ya duymamazlıktan geliyor ya geçiştiriyordu. Kaçırma olayında yardım etmiş, dayanışma içinde olmuş insanların çoğunluğu için zaten "aman adımız ortaya çıkmasın" gibi bir korku ya da risk de söz konusu değildi. Olabileceklerin ise adlarının şifre ile anılması yeterli bir önlemdi. Esasında Yılmaz dışındakilerin kariyer gibi tutkuları olmadığı için onun dışındaki herkesin adı şifre ile anılabilirdi. Kuşkusuz ki olayı gerçekliğiyle anlatıp anlatmama konusunda anlaşabilseydik. bizzat götürdüğümden en azından benim için çok açıktı ki devletlerle yapılan güvence görüşmelerinde böyle bir talep vurgulanmamış, bir koşul getirilmemişti. Tam tersi, güvence verenler herhangi bir ülkede bir sorun yaşamamız durumunda konsolosluklarına başvurarak haberdar ederse güvence sağlayacaklarını belirtmişlerdi. Bunu da Fransa'da uzun yıllar McCarthy sürgünü olarak yaşayan ünlü Amerikalı yönetmen Jules Dassin şahsen ve Melina Mercury sağlamıştı. Esasında Yılmaz'ın zaman zaman tekrarladığı "isteseydim daha önce de kaçardım" sözü yaşamda karşılığı olmayan bir sözdü. Kaçamazdı. Çünkü zaten yarı açık cezaevinde olan ve günübirlik kente inme özgürlüğü olan Yılmaz için iş cezaevinin dışına çıktığı an bitmiyor, yeni başlıyordu. Kaldı ki görüşmelerini götürdüğüm günlerde 12 Eylül koşullarını sağladığı politik sığınma rahatlığına rağmen İngiltere, Almanya, İsviçre'nin de içinde olduğu ülkeler açıkça olumsuz yanıt vermişlerdi. Kimilerinin ise bize uygun düşmeyen pazarlıkları söz konusuydu. Yine bizzat yaşadığım için biliyorum ki Jules Dassin ve Melina Mercury'nin ağırlığı olmasaydı Fransızlar da en azından o dönemde kabul etmeyecekti. Güvence Yılmaz Güney'in adıyla değil, Jules Dassin'in bizzat Paris'e gelerek verdiği referans ve ricasıyla sağlanmıştı. Daha önceki direkt kurduğum ilk ilişkilerde görüşmelerin sonu gelmez randevu bürokrasileriyle yokuşa sürülüşünde görmüştüm bunu. O günlerde mektuplarına da yansıdığı gibi içi içini yercesine tedirgindi Yılmaz. Güvence sorunu çözülmedikçe sıkıntısı düğüm üstüne düğüm atıyordu. Jules Dassin'in 3 kez Atina'da 1 ay süresince de telefonlarla sürdürdüğüm çaba ve ısrarların sonucu Paris'e gelip ağırlığını koyarak görüşmesi bu düğümün çözüldüğü nokta olmuştu. Onlarla kurduğum ilişkinin niteliği ise saklanmasını değil örnek gösterilmesini gerektiriyordu. Demokrat aydın dayanışmasını, halklarımızın dostluğunu pekiştirecek şekilde anmak onları mutlu ederdi. Bu olayda bize yardım etmiş, dayanışma içinde olmuş insanları arayıp soralım, birlikte olayın başarısını kutlayıp anlamını kamuoyuna karşı vurgulayalım yönündeki düşüncemi de doğru bulmuyor, karşı çıkıyordu Yılmaz. Bu tutumun kendi can güvenliği sorunu ile de bir ilgisi yoktu. İkna edici değildi. Kaldı ki gazetecilerle görüşmeyi kendisi istiyordu. Can güvenliği kuşkusuz ki büyük önem taşıyordu. Fakat başka tür önlemleri gerektiren bir şeydi. Bunu zaten gereğince fazla titizlik içinde yapıyorduk. Politik konumları, ünleri, can güvenliği sorunlarıyla gerilla liderlerinden düşük devlet başkanlarına, sanatçılara kadar dünyanın çok çeşitli ülkelerinden aynı koşullarda sürgünde yaşayan birçok insan vardı. Kaçınılmaz olarak Yılmaz da sanatçı kişiliği ve politik tutkuları gereği kamuoyu karşısına çıkacak ve soruları yanıtlayacaktı. İlk başlarda onun bu konuyu gizleme tutumu ve sıkıntısını, hakkında çıkarılan efsaneler olan tutkusuna ve ilk aylarda doğal olan can güvenliği kaygısına yormuştum. Kişiliğiyle bağlantısı ve koşullarımız açısından saygıyla da karşılıyordum. Fakat olayın duyulup gazetelerde binbir anlama gelebilecek yayınlarla işlendiği ve bir büyük gazeteyle röportaj yapmak istediği noktada sıkıntısı bir başka anlamıyla dışa vurmuştu. Açıkçası Yılmaz adının yanında bir başkasının adının anılmasından rahatsızlık duyuyordu. Adı çevresinde yaratılan efsanelerde karalanan kişiliğimize yönelik bir açıklama getirmesini beklerken tutumu tam tersiyle körükleme biçiminde dışa vurmuştu. Kuşkusuz ki her ünlü sanatçıdan, belki çoğundan alçak gönüllülük beklenemez. Çoğu ünlünün babasının kafatasıyla şarap içen Salvador Dali örneğinde olduğu gibi akla hayale gelmedik saplantıları, özellikleri de anlaşılmaz değildir. Eğer açık açık söylese Yılmaz'ın kimi saplantılarını da hoşgörüyle karşılamak mümkündü. Kutsal saydığımız bir takım politik açıklamalarla örtmesi, daha da ötesi bu saplantısını insanları harcama boyutunda taktiklerle geliştirmesi yakışmıyordu. İlişkilerimizin niteliğine de yakışmıyordu, temelleriyle dostluğumuzun geçmişine de, düşüncelerimize de, konumumuza da, diğer insanlar karşısında sergilememiz gereken sorumluluğumuza da. Gerçeği uyduruk efsanelerle çarpıtmak istemesi anlaşılır değildi. Hele yıllarca birlikte çalıştığı, kavga arkadaşım, can yoldaşım diye hitap ettiği, kimi zaman aynı gün iki mektup yazıp içini döktüğü, derdini, sevincini bölüştüğü birinden kendini ihbar etmesi biçiminde bir senaryo ile kurtulmaya çalışması hiç yakışmıyordu. Kendisi açısından devrimci açıklaması ne olursa olsun bu görüşme için bana getirdiği öneri benim için gerçekten sarsıcı olmuştu ve kabul edilmezdi. Başarısı için hiçbir çıkar gözetmeden ve buna da ihtiyaçları olmadan kendisine omuz verenleri, adı çevresindeki efsanelerden sağlayacağı üne, kariyer ve tek adam olma tutkusuna kurban etmek istiyordu. Bu olayda da gerçeğin yaşandığı biçimiyle bilinmesini istemeyişi bundandı. Bu şekliyle üstünde konuşulsun istemiyordu. Aslında belki bir ikisi hariç yardımları sağlanmış insanlar başlarına gelebilecek bir belayı hesaplıyor da bunun korkusuyla susuyor değildi. Yılmaz'ın bu konu nedeniyle yarattığı havadan ötürü gizliliği koruyorlardı. Eğer bu gizlilik bozulursa, yani olay yaşanmış şekliyle gerçekliğiyle açıklanırsa, fedakarca ve mütevazi duygularla yapılmış yardımların ve sürdürülmüş çabaların altı da çizilmiş olacaktı. Aylarca her türden belanın zorluğun içinde koşturup tüm hazırlıkları yapılmış, öncesi ve sonrasıyla her türden risk olasılıkları hesaplanıp önlemlerinin alınmış olduğu anlaşılacaktı. Daha da ötesi, Yılmaz'ın ayağına dek gelen bir yata binmekten başka bir iş yapmadığı ortaya çıkacaktı. Yani olay kaçma olarak değil, kaçırılma olarak nitelenecekti. O dönemde kimisi tırnaklarıyla duvarları delerek, kimisi iğneyle kuyu kazarak, kimisi değişik yöntemlerle örgütleri ve arkadaşlarınca zindanlardan kaçmış ya da kaçırılmışlardı. Ve bunun taşıdığı anlamı efsaneye düşmeden yaşamdaki gerçekliğiyle kamuoyuna açıklamışlardı. Bu tavrın örnek alınmasını önerdiğimde sinirleniyor, "Ben Yılmaz Güney'im, bu farklı bir şeydir," diye söyleniyordu. "Örnek olmak mütevazilikle iç içedir. Sen herkesten daha fazla buna özen göstermelisin. Özellikle de seni Yılmaz Güney yapan nedenlerle çelişmemek için," gibi sözlere ise hiç katlanamıyordu. Başarısını kendisine omuz veren insanlarla bölüşmek zorunda kalmak sıkıntı veriyordu Yılmaz'a. Bunu kimi durumlarda güçsüzlük, kimi durumlarda yenilgi sayıyordu sanki. Bir takım politik açıklamalarıyla buna kendisini de inandırmıştı. Çünkü sinsice bir duyguyla değil, içi son derece rahat olarak bunun doğruluğuna inanarak böyle davranıyordu. Ününü ve köklerini sanat alanından sağlamış da olsa, özellikle son 4 yılında bu özelliğini politik yanının küçük bir parçası olarak niteliyordu. Bundan hareketle insanlığa karşı önderlik görevinin eksiklerini gördüğü Lenin'den sonra kendisine geçtiğine inanıyordu. Gerçi birçok olay nedeniyle Yılmaz'ın kendisine omuz verenlerle başarısını bölüşmekten kaçınışının, işi bittikten sonra sırt dönüşünün, unutuşunun, sürtüşmelere girip kırıcı oluşunun tanığıydım. Sürü filmi nedeniyle Zeki ile yaşananlar belki bunun küçük bir örneğiydi. Açık bir gerçektir ki Yılmaz'ın adını bu film duyurmuştu dünyaya. Sinematek çevrelerindeki çok sınırlı sinema meraklıları dışında Yılmaz'ı duyan, bilen yoktu. Benim yurt dışına çıktığım 1980'e dek de böyleydi. Bu film Yılmaz'ın tanınması yönünde lokomotif gibi açmıştı önümüzü. Fakat tuhaftır ki aynı film yönetmeni Zeki'ye hiçbir olanak sağlamamıştı. Bu belki başka etkenlerin yanı sıra olayı yönetmenini anmadan sunuş taktiğinden geliyordu. Zeki'ye olanak sağlanması için çaba göstermek bir yana, sürünün başarısıyla yönetmeni Zeki için kendiliğinden gelmiş olanaklar bile küllendirilmişti. Söz gelimi bir Alman televizyonundan bulduğum Zeki için birkaç bölümlük bir dizi film olanağını sevineceği düşüncesiyle Yılmaz'a ilettiğimde, Yılmaz'ın ilkin anlamamazlıktan gelen, sonra öfkesini dışa vuran tepkisine şaşırıp kalmıştım. Yine de yapısını, konumunu, geldiği yaşamı, ünlü sanatçılarda olabilen benzeri özellikleri düşünerek bir açıklamasını yapabiliyordum. Fakat açıkçası bambaşka anlamları olan bambaşka bir alanda da aynı harcama taktikleriyle bu saplantısını dışa vuracağını düşünmüyordum. En azından aramızda. Olayı yine de onu haklı çıkaracak yönleriyle düşünmeye zorluyordum kendime. Gece gündüz durmaksızın çalışıp didinmesini, yıllarca çektiği esareti, bunun sinir sistemindeki sonuçlarını, yitirdiği yılları bulma telaşını, ilk özgürlük günlerinin uyumsuzluğunu, gerilimini, yaban ellerdeki halimizi, konumumuzu, koşullarımızı düşünüp öfkelerinde, davranışlarında Yılmaz'ı haklı çıkaracak şeyler arıyordum. Ne olursa olsun başarısı içten dileğimdi. Onuru, doğruyu, direnişi, haklıyı, mazlumu temsil edecek bir başarıydı. İsyanı ve öfkesinde isyanımızı, öfkemizi şekillendiren bir sevinç gizliydi. Böyle düşündükçe keşke onu uzaktan izlemiş olsaydım diyordum. Fakat bunu birlikteliğimizden pişmanlık duymadan diyordum. Divon'daki evin çevresinde bir bankta oturup yaptığımız o tatsız tartışmadan sonra birkaç gün bir iki telefon haberleşmesi dışında yüz yüze hiç görüşmedik. Arayanları da bilmiyorum, nerede olduğundan haberim yok. Filistin'e gitmiş, Afrika'da film çekiyor gibi yanıtlar veriyordum. Gazeteler efsaneler uydurmayı sürdürüyordu. Bir sıkıntı vardı içimde, öğle sonu uykusunun koşmarı gibi bir sıkıntıydı. Tekrar yatana dek sersem dolaştıran, yatınca da uykuyu kaçıran bir sıkıntı. Ve hislerim beni yanıltmadı. Hürriyet'in 23 Aralık 1981 günkü manşeti, kendini pazara çıkardı biçimindeydi. Belki Yılmaz'a önerdikleri görüşme konusunda Yılmaz'ın gerçekten efsaneye yönelik planını sezmişlerdi. Belki 2 ay boyunca beklemiş olmayı yeterli bulmuşlardı. Belki gazetecilik anlayışı ve güncel durumla ilgili olarak bu yorumu uygun görmüşlerdi. Manşet altında daktilosu başındaki Yılmaz Güney fotoğrafı, Yılmaz Güney İsviçre'nin Zürih şehrindeki Güney Film Bürosu aracılığıyla kendisini pazara çıkardı. İç ve dış basına ayrı ayrı telif hakkı satmayı amaçlayan Güney, röportajın senaryosunu yazdı, altyazısıyla sunuluyordu. Ana manşet ise Yılmaz Güney kaçış hikayesini 26 milyona satıyor biçimindeydi. Manşetin alt spotu ise görüşmenin şartları ve ortamı bir film senaryosu gibi hazırlandı. Alıcılarla ilk karşılaşma henüz adı açıklanmayan bir ülkede yapılacak deniliyordu. Manşete çıkarılan ikinci spot ise pazarlama işini ve firari aktörün İsviçre'deki temsilciliğini Nihat Behramoğlu adındaki bir başka kaçak yapıyor. Güney ile görüşmenin telif hakları içte dışta ayrı ayrı pazara çıkarıldı biçimindeydi. Haber özellikle de Yılmaz'la yapılacak görüşmelerin pazarlamacısı olarak benim adımı öne çıkarıyordu. Yılmaz'ın kendisiyle yapılacak görüşme için isteği 200 bin doların nasıl alınacağından, görüşmenin hangi koşullar ve ölçülerde yapılacağını benim ağzımdan sözlerle işliyordu. Haberin sonunda Mustafa Nihat Behramoğlu kimdir diye bir bölüm vardı. Doğum kütük kayıtlarımdan hakkımdaki ceza davalarına dek açıklandığım bir bölümdü. Yılmaz'ın gereksiz gerginliklerle sürdürdüğü efsane arayışları, bundan gelecek gelir hesapları ve hiç olmazsa bu olayda olsun bir türlü aşamadığı saplantıları nedeniyle bu konu çok ağırıma giden bir biçimde sonuçlanıp noktalanmıştı. Her şeyimi koyarak, her riski göze alarak içinde yer aldığım bir olayı, yardımlarını gördüğüm arkadaşlarla birlikte yaşamdaki gerçekliği de kamuoyuna açıklamayı, ortak bir mesaj yayınlamayı düşlediğim bir sırada sonuç bu şekilde sunulmak olmuştu. Üstelik benden daha çok kendisi için üzücü olması gereken bir sonuçtu. Gazeteleri okuduğum gün yazdığım notlar, Yılmaz'ın bu gelişmeyi ve hatasını, özrünü nasıl açıklayacağını merak ediyorum. Şu an yazık ki aramak bile içimden gelmiyor cümleleriyle başlıyor. O gün aramamıştım. Ertesi gün telefonla haberi duyurduğumda, ben de seni arayacaktım. Çocukların isteği bir iki ufak tefek şey var, söylesinler. Onları da alıp gel abi demişti. Hiçbir şey olmamışçasına yumuşaktı sesi. Bu olay Yılmaz'ı bir hayli etkilemişti. Açıkça şu hatayı yaptım falan demiyordu. Fakat o günlerde ilk arkadaşlık dönemimizdeki gibi yumuşaktı. Bunların her birini bir gün halkımıza anlatacağız. İçini serin tut diyordu. Konuya ilişkin olarak ise bence işte bu noktada zamanı geldi. Şimdi senin dediğini yapalım. Bir açıklama yaz, Güney Film imzasıyla basına iletelim. Hem bir yeni yıl mesajımız olarak, hem yurt dışına çıkışımın halka bir açıklaması olarak diye belirtmişti görüşünü. Ve hadi hemen yaz diye de şakalaşıp kalkmıştı. Onun montaj çalışması için evin alt katına indiği bir sırada ben biraz da barışıklığımızın duygusuyla ve Yılmaz'a moral verme yanını öne çıkararak bir açıklama yazmıştım. Şöyleydi. Güney Film'in halkımıza duyurusu. Yalan, provokasyon, iftira bataklığı, faşizmin gıdasıdır. Burjuvazi tarafından Yılmaz Güney'in Türkiye'den kaçtığı yolunda sürdürülen kampanya, faşizmin tarihi boyunca devrimcilere ve halkın sanatçılarına karşı kullandığı provokasyon, yalan ve iftira tutumunun bir ifadesidir. Yılmaz Güney kaçmamış, geçici olarak memleketinden ayrılmıştır. Çünkü memleketimizde bütün devrimci, ilerici, demokrat, aydın ve sanatçılar gibi onun da düşünsel ve davranış özgürlüğü yasak ve baskı altındadır. Halkımız ve memleketimiz için yapacağımız şeyler, Türkiye içinde mümkün değilse bunu başka yerlerde yapmanın olanaklarını aramamız, halkımıza ve memleketimize olan bağlılığımızın kuvvetli bir ifadesidir. Burjuvazi'nin tutumu her dönemde aynı ola gelmiştir. Dün onlar halklarına olan görevlerini yazık ki memleketleri dışında sürdürmek zorunda kalan Picasso'ya, Neruda'ya, Brecht'e, Nazım Hikmet'e aynı yöntemle yanaştılar. Tarih ve insanlık tanıktır ki bu isimler halkların ve kendi ülkelerinin en yiğit, en fedakar evlatlarıdır. Aynı insanlık tarihinde faşizmin yeri ve yöntemleri ise lanetle anılıyor. Yılmaz Güney halkımızın ve dünya halklarının bağrındaki sıcak izini derinleştirecek. Faşizmin provokasyon, iftira ve yalan bataklığında eşelenmesi ve bu eşelenişlerinden yakamıza çamur sıçratacağı hesapları yapması nasıl da sefih bir çaba. Bu çaba, bu hırıldanış onların gıdasıysa, bizim gıdamız da halkımız olan sarsılmaz ışıltılı bağımız ve mücadele arzumuzdur. Yaşasın halkımızın kurtuluşu için terleyenler, terimiz bu terin bir damlasıdır. Güney Film.